Ayrım 2. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 25. 1. Kısım. Doğal Ölüm. 1. Bölüm. Saat sabahın 10'uydu. Patrice Mersault düzenli adımlarla Zagreus'un villasına doğru yürüyordu. O saatte hasta bakıcı pazara çıkar, villa ıssız olurdu. Nisan ayıydı. Pırıl pırıl, soğuk, duru, donuk, mavi ve güzel bir ilkbahar sabahıydı. Göz kamaştırıcı ama ısıtmayan bir güneş vardı. Villanın yanındaki küçük yamaçları süsleyen çamların arasından ağaç gövdeleri boyunca duru bir ışık akıyordu. Yol ıssızdı. Yükseliyordu biraz. Merson'un elinde bir valiz vardı. Soğuk yol üzerindeki sert adım sesleriyle valizin kulpunun çıkardığı düzenli gıcırtı arasında bu dünyanın sabahının görkemi içinde ilerliyordu. Yol villaya varmadan az önce banklar ve bahçelerle dolu bir alana açılıyordu. Kül rengi sarı sabırların ortasındaki erkenci kırmızı sardunyalar, gökyüzünün maviliği, kireç badanalı beyaz bahçe duvarları, bütün bunlar öyle hoş, öyle çocuksuydu ki Mersault alandan Zagreus'un villasına inen yola koyulmadan önce bir an durdu. Eşiğe gelince yeniden durdu ve eldivenlerini giydi. Sakat adamın aralık tuttuğu kapıyı açtı ve rastgele kapattı. Koridorda ilerledi. Soldan 3. kapının önüne varınca kapıyı çaldı, içeri girdi. Zagreus oradaydı. Şöminenin yanındaki koltukta, tam Merson'un 2 gün önce oturduğu yerde, kesik bacaklarının üzerinde bir İskoç battaniyesi vardı. Kitap okumaktaydı. Hiçbir şaşkınlığın okunmadığı yuvarlak gözlerini, şimdi kapalı kapının yanında durmakta olan Merso'ya diktiğinde kitabını örtüye dayıyordu. Pencerelerin perdeleri çekilmişti. Yerde mobilyaların üzerinde eşyaların orasında burasında güneş birikintileri vardı. Camların arkasındaki sabah yaldızlı ve soğuk toprağın üzerinde gülüyordu. Donuk, büyük bir sevinç, güvensiz kuşların keskin çığlıkları, acımak bilmez bir ışık taşkınlığı sabaha, masum ve gerçekçi bir görünüm veriyordu. Boğazı ve kulakları odanın boğucu sıcaklığıyla tıkanmış olan Merso durmuştu. Mevsim değişimine karşın Zagreus büyük bir ateş yaktırmıştı. Merso kanının şakaklarında yükseldiğini, kulaklarının şiddetle zonkladığını hissediyordu. Öteki sürekli sessiz, gözleriyle onu izliyordu. Patrice şöminenin öbür yanındaki sandığa doğru yürüdü. Sakat adama bakmadan valizini masanın üzerine bıraktı. Oraya varınca ayak bileklerinde hafif bir titreme hissetti. Durdu. Ağzına bir sigara aldı. Eldivenli elleri yüzünden sigarayı zorlukla yaktı. Ardında hafif bir ses. Sigara dudaklarında geriye döndü. Sürekli kendisine bakmakta olan Zagreus kitabını yeni kapatıyordu. Merso ateşin acı verecek kadar dizlerini yaktığını hissederken başlığı tersinden okudu. Saray Adamı. Baltasar Gracia'nın kitabı. Duraksamadan sandığa eğildi ve açtı. Beyaz üzerinde siyah tabanca, bakımlı bir kedi gibi tüm eğri çizgileriyle parlıyor, Zagreus'un mektubunun üzerinde durup duruyordu. Merso sol eline mektubu, sağına tabancayı aldı. Bir duraksamadan sonra silahı sol kolunun altına kıstırıp mektubu açtı. İçinden Zagreus'un köşeli, iri el yazısıyla yalnızca birkaç satır yazılmış büyük boy tek bir kağıt çıktı. Ortadan kaldırdığım yarım bir adamdan başkası değil. Bana bundan ötürü kızılmamasını dilerim. Zaten sandıkta şimdiye dek hizmetimi görenlere borcumu ödemek için gerekenden fazlası bulunmakta. Artanın, idam mahkumlarının koşullarının iyileştirilmesine ayrılmasını istiyorum. Ama bunun çok şey istemek olduğunun da bilincindeyim. Merso anlaşılmaz bir yüzle mektubu katladı, zarfın üzerine kül düşerken tam o anda sigarasının dumanı gözüne kaçtı. Kağıdı salladı. Masanın üzerine görülür bir yere koydu. Zagreus'a döndü. Beriki şimdi zarfa bakıyordu. Adaleli, kısa elleri kitabın çevresinde kala kalmıştı. Merso eğildi, kasanın anahtarını çevirdi. Sarıldıkları gazete kağıdının arasından yalnızca yan kenarları görülen tomarları aldı. Silahı koltuğunun altında, tek eliyle onları düzenli bir biçimde valizine koydu. 20 kadar yüzlük paket vardı. Merso çok büyük bir valiz almış olduğunu anladı. Kasada yüzlük kağıt paralardan bir tomar bıraktı. Valizi kapatınca yarısı içilmiş sigarayı ateşe fırlattı. Tabancayı sağ eline alarak sakat adama yaklaştı. Zagreus şimdi pencereye bakıyordu. Hafif bir ezme sesiyle birlikte kapının önünden yavaşça bir otomobilin geçtiği duyuldu. Zagreus kımıldamaksızın bu Nisan sabahının insansız güzelliğini seyre dalmış gibiydi. Tabancanın namlusunu sağ şakağının üzerinde hissettiğinde gözlerini dışarıdan ayırmadı. Ama ona bakan Patris gözlerinin yaşlarla dolduğunu gördü. Gözlerini yuman o oldu. Geriye bir adım attı ve ateş etti. Bir an duvara dayandı. Gözleri sürekli kapalı, kanının yeniden kulaklarını zonklattığını hissetti. Baktı. Baş sol omzun üzerine düşmüş, gövde hafifçe yan yatmıştı. Öyle ki artık Zagreus değil, beyin, kemik, kan kabartısı içinde büyük bir yara görülüyordu yalnızca. Merso titremeye başladı. Koltuğun öbür yanına geçti. El yordamıyla sağ eli aldı, ona tabancayı tutuşturdu. Şakağın hizasına kaldırdı ve düşmesi için bıraktı. Tabanca koltuğun koluna, oradan da Zagreus'un dizlerinin üstüne düştü. Bu davranış sırasında Merso sakat adamın ağzını ve çenesini fark etti. Pencereye baktığı zamanki aynı ağırbaşlı ve hüzünlü havayı taşıyordu adam. O anda kapının önünde keskin bir boru sesi çınladı. Gerçek dışı çağrı ikinci bir kez kendini duyurdu. Merso koltuğun üzerine eğilmiş kalmıştı. Kıpırdamadan durdu. Bir araba sesi kasabın yola çıkışını haber verdi. Merso valizini aldı. Bir güneş ışığını altında mandalı parlayan kapıyı açtı. Zonklayan başı ve kuruyan diliyle dışarı çıktı. Sofanın kapısını geçti. Hızlı adımlarla yürüdü. Küçük alanın kıyısındaki bir küme, çocuk dışında ortalıkta kimseler yoktu. Uzaklaştı. Alana gelirken soğuğun bilincine vardı ve ince ceketinin altında titredi. İki kez aksırdı ve küçük koyak, göğün duruluğunun iyice arttırdığı belirgin alaycı yankılarla doldu. Biraz kararsızlık geçirdiyse de durdu, derin derin soluklandı. Mavi gökyüzünden milyonlarca küçük, beyaz gülücük iniyordu. Gülücükler yağmur dolu yapraklarla bahçe yollarının ıslak tüfleri üzerinde oynuyor, taze kan rengi kiremitli evlere doğru uçuyor, kanat çırparak havayla güneş göllerine doğru yükseliyor ve birdenbire oradan da taşıyorlardı. Gökten yol alan küçük bir uçağın hafif mırıltısı iniyordu yere. Havanın bu ışıl ışıllığı, göğün bu verimliliği altında insanların tek ödevi yaşamak ve mutlu olmak gibi görünüyordu. Merso'nun içinde her şey susuyordu. Üçüncü bir aksırıkla sarsıldı. Ateşten titrediğini hissetti. Bunun üzerine çevresine bakmadan valizinin gıcırtısıyla adımlarının sesi arasında hızla uzaklaştı. Evine varınca valizini bir köşeye bırakıp yattı. Öğle sonunun ortalarına kadar uyudu. İkinci bölüm. Yaz uğultular ve güneşle dolduruyordu limanı. Saat 11:30'tu. Rıhtımı, sıcaklığının tüm ağırlığıyla çökertmek isteyen gün ortasından açılıyordu. Siyah tekneli, kırmızı bacalı, şiafinolara, Cezayir Ticaret Odası'nın hangarları önünde buğday çuvalları yükleniyordu. Onların ince toz kokusu, sıcak bir güneşin yol açtığı yoğun katran kokularına karışıyordu. Vernik ve anason kokulu küçük bir barakanın önünde insanlar içki içiyorlar, kırmızı mayolu Arap akrobatlar, içinde ışığın oynaştığı denizin önünde, kızgın döşeme taşlarının üzerinde habire gövdelerini döndürüyorlardı. Çuvalları taşıyan dok işçileri, onlara bakmaksızın rıhtımdan yük gemisinin güvertesine uzatılmış iki esnek kalas üzerinde yürüyorlardı. Yukarıya varınca vinçler ve gemi direkleri arasında beyazımsı bir hamur sıvanmış, terli ve tozlu yüzlerinde parlayan gözlerle birden gökle körfez arasında, gökyüzünün karşısında bir an şaşkın şaşkın duruyor, sonra sıcak kan kokulu sintineye körlemesine dalıyorlardı. Yakıcı havada bir siren sesi uzun uzun uludu. Adamlar kalasın üzerinde birdenbire bir kargaşa içinde durdular. İçlerinden biri düşmesine engel olacak kadar birbirine yaklaştırılmış kalın kerestelerin arasına kaymıştı. Ama arkasında kalan kolu çuvalın dayanılmaz ağırlığı altında kırılmış, adam acıyla bağırıyordu. O sırada Patrice Mersault bürosundan çıktı. Adımını kapıdan dışarı atar atmaz yaz sıcağı soluğunu kesti. Kocaman açılmış ağzıyla boğazını yakan katran buharını içine çekti. Dok işçilerinin yanında durdu. Yaralıyı çıkarmışlar, tahtaların üzerine, tozun toprağın içine sırtüstü yatırmışlardı. Dudakları acıdan beyazlaşmıştı. Dirseğinden kırılan kolu sarkıyordu. Bir kırık kemik parçasının iti deldiği korkunç bir yaradan kan sızıyordu. Kol boyunca yuvarlanan kan damlaları teker teker küçük cızırtılarla kızgın taşların üzerine düşüyor, oradan bir buğ yükseltiyordu. Merso, birisi kolunu tuttuğunda kımıldamaksızın bu kana bakıyordu. Emanuel'di bu. Koşu arkadaşı ufaklık. Zincir şakırtıları ve gürültü patırtılarla kendilerine doğru gelen bir kamyonu gösteriyordu. Var mısın? Koştu Patris. Kamyon onları geçti. Onlar hemen ardından atıldılar. Gürültüye, toza bulanmış, soluk soluğa ve kör gibi koşunun dizginsiz hızının verdiği esirmeyi hissedecek kadar bilinçli, ufuktaki gemi direklerinin dansı ve yanlarından geçtikleri kırık dökük teknelerin yalpası eşliğinde vinçlerle makinelerin ritmine uyarak koştular. Kamyona ilk Merso tutundu. Gücünden ve çevikliğinden emin uçarcasına atladı. Bacaklarını sarkıtarak oturması için Emanuel'e yardım etti. Beyaz kireçsi toz, gökten inen ışık dolu bunaltıcı hava, güneş, gemi direkleri ve siyah vinçlerle dolu limanın uçsuz bucaksız düşsel görünümü içinde solukları kesilesiye gülen, kanları kaynayan Emanuel'le Merso'yu rıhtımın düzensiz döşeme taşları üzerinde hoplatarak son hızla uzaklaştı kamyon. Belkort'a varınca şarkı söyleyen Emanuel'le birlikte kamyondan indi Merso. Emanuel şarkıyı yüksek sesle ve kötü söylüyordu. Anlıyor musun diyordu Merso'ya. Yürekten gelen bir şey, bu şarkı işi. Diyelim hoşnut olduğum zaman. Ya da deniz, güneş banyosu yaptığım zaman. Gerçekten de Emanuel yüzerken şarkı söyler ve göğsünün sıkışmasıyla boğuklaşan, denizin üzerinde belirsizleşen sesi, kısa ve adaleli kollarının devinimleriyle uyardı. Birlikte Lyon sokağına yöneldiler. İyice boylu olan Merso, geniş ve adaleli omuzlarını sallayarak uzun adımlarla yürüyordu. Yürüdüğü kaldırıma ayağını koyuş biçiminde, kimi anlar kendisini kuşatan kalabalığın arasından kayıp geçişinde, son derece genç ve güçlü olan bu gövdenin sahibini, bedensel kıvancın son sınırlarına götürebilecek yetenekte olduğu hissediliyordu. Spor sayesinde gövdenin dilini öğrenmiş bir sporcu gibi, esneklik dolu hafif bir gösterişle gövdesinin ağırlığını tek bir kalçanın üzerine vererek ayakta dururdu. Gözleri epeyce gür kaş kemerlerinin altında parladı. Emanuel de kavisli dudaklarını büzerek, kurulmuş makine gibi konuşurken boynunu rahatlatmak için yakasını çekiştiriyordu. Her zaman yemek yedikleri lokantaya girdiler. Oturdular ve yemeklerini sessizce yemeye başladılar. Hava gölgede serindi. Sinekler, tabak çınlamaları ve konuşmalar vardı. Lokanta sahibi Celeste onlara doğru ilerledi. İri yarı, bıyıklı biriydi. Önlüğün üzerinden karnını kaşıyordu. Çok iyi dedi Emanuel. Tıpkı yaşlılar gibi. Konuştular. Celeste'le Emanuel karşılıklı. Oo ahbap deyip birbirlerinin omuzlarına vurdular. Yaşlılar görüyorsun diyordu Celeste. Aptal oluyorlar biraz. Bir de gerçek erkeğin 50'sindeki erkek olduğunu söylemezler mi? Tabii kendileri 50'sinde oldukları için. Benim yalnızca oğluyla mutlu olan bir arkadaşım vardı. Birlikte çıkarlar, alem yaparlar, gazinoya giderlerdi. Arkadaş, niye yaşlılarla gezecekmişim derdi. Her gün bana müsil içtiklerini, karaciğerlerinin iyi çalışmadığını söylerler. Oğlumla gezmem daha iyi. O, gördüm ki bir fıstığa asılıyor. Hiçbir şey görmemiş gibi yapar. Atlarım tramvaya. Eyvallah ve teşekkürler. Böyle çok hoşnutum. Emanuel gülüyordu. Celeste, elbette dedi. Önemli biri değildi ama çok hoşlanırdım ondan. Merso'ya yönelerek sürdürdü. Eski bir arkadaşıma yeğlerim onu. Bizimki başarılı olduğu zamanlar başı hep havalarda. Küçük dokundurmalarla konuşurdu benimle. Şimdi daha az gururlu, her şeyini yitirdi. İyi olmuş dedi Merso. Ama yaşamda enayilik etmenin de gereği yok. iyi yaşadı ve iyi de etti. Bir ara serveti 900 bin franka varmıştı. Ah, ben olsaydım. Ne yapardın dedi Emmanuel. Küçük bir kulübe satın alırdım. Çatının göbeğine biraz ökse sürer ve bir bayrak dikerdim. Böyle rüzgarın estiği yönü görmek üzere beklerdim. Merso yemeğini dingin dingin yiyordu. Emmanuel patrona Marne'daki ünlü savaşını anlatmaya başladı. Bizim gibi zuhafları yerli asker yerine koydular. Canımı sıkıyorsun dedi Merso, bunun üzerine soğukkanlılıkla. Komutan hücum dedi. Biz de aşağı doğru aktık. Ağaçlıklı bir küçük koyaktaydık. Saldırmamızı söylemişti ama önümüzde kimse yoktu. İleriye yürüdük, yürüdük. Sonra birdenbire makineli tüfekler bizi taramaya başladı. Hepimiz birbirimizin üstüne düşüyorduk. Koyağın içinde o kadar ölü, o kadar yaralı vardı ve öylesine kan akmıştı ki karşıya bir kayıkla geçilebilirdi. Anneciğim diye bağıranlar öyle korkunçtu ki. Merso ayağa kalktı ve peçetesini buruşturdu. Patron mutfak kapısının arkasına tebeşirle onun yemeğini işaretlemeye gitti. Onun hesap defteri buydu. Bir anlaşmazlık olduğunda kapıyı menteşelerinden söker, hesapları sırtında getirirdi. Patronun oğlu Röne bir köşede rafadan yumurta yiyordu. Zavallı dedi Emmanuel. Göğsündeki illetten ölüp gidecek. Doğruydu. Genellikle sessiz ve ağır başlıydı Röne. Çok zayıf değildi ama bakışı solgundu. O sırada bir müşteri ona, veremin zamanla ve önlemler alınırsa iyileşeceğini açıklıyordu. O onaylıyor ve iki lokma arasında ağırbaşlılıkla karşılıklar veriyordu. Merso, bir kahve içmek üzere onun yanına gelip dirseklerini tezgaha dayadı. Müşteri sürdürüyordu. Jean Perez'i tanır mıydın? Hani canım gaz şirketindeki. Öldü o. Akciğerlerinden biri rahatsızdı. Ama evine dönmek için hastaneden ayrılmayı kendi istedi. Evinde karısı vardı çünkü. Ve karısı onun için bir kısraktı. Hastalığı böyle yapmıştı adamı. Anlıyorsun ya, sürekli karısının üzerindeydi. Karısı istemiyordu ama adam korkunçtu. Her gün, her gün iki kez, üç kez. Elbette hasta bir adamı sonunda öldürür. Rene dişleri arasından bir ekmek parçası yemeği bırakmış, gözlerini adama dikmişti. Evet dedi. Sonunda hastalığın gelişi birdenbiredir ama gidişi için zaman gerekir. Merso parmağıyla buğu kaplı kahve süzme makinesinin üzerine adını yazdı. Gözlerini kırptı. Kendi kendinden, kendi çıkarından uzak, kendi yüreğine ve kendi gerçekliğine yabancı yaşamı, kahve ve katran kokuları içinde her gün soğukkanlı veremli ile şarkılarla dolup taşan Emmanuel arasında salınıp duruyordu. Başka koşullarda kendisini coşturacak şeyler konusunda odasına dönünceye kadar susuyordu. Çünkü onları yaşıyordu. Odasına döndüğünde ise tüm gücünü ve dikkatini içinde yanan yaşam ateşini söndürmeye harcıyordu. Bak Merso diyor patron. Sen okumuş adamsın. Evet iyi dedi Patris. Bir daha gözden geçirirsin. Aa bu sabah canavar gibiydin. Merso gülümsedi ve lokantadan ayrıldı. Yolu geçip odasına çıktı. Bir at kasabının üzerindeydi odası. Balkonundan dışarı sarkınca burnuna kan kokusu geliyor, insanın en soylu utkusuna yazılı tabelayı okuyabiliyordu. Yatağına uzandı, bir sigara yaktı ve uyudu. Annesinin oturmuş olduğu odada kalıyordu. Uzun zaman üç odalı bu küçük dairede yaşamışlardı. Merso yalnız kalınca iki odayı bir fıçıcıya kiralamıştı. Adam kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. En iyi odayı kendisine ayırmıştı Merso. Annesi 56 yaşında ölmüştü. Güzel görünmeye özen gösteren, iyi yaşayıp göze çarpacağını sanan güzel bir kadındı. Kırkına doğru korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. Giysilerinden, düzgününden yoksun kalmış, hasta giysilerine bürünmüş, korkunç şişler yüzünden yüzünün biçimi bozulmuş, şiş ve güçsüz bacakları yüzünden Handi ise yerinden kıpırdayamaz olmuş, kendi haline bırakıldığı renksiz bir dairede çevresini çılgın gibi el yordamıyla yoklayarak yarı kör yaşamak zorunda kalmıştı. Darbe ani ve kesindi. Şekeri vardı ama umursamamıştı. Bu aldırmaz yaşayış ağırlaştırmıştı hastalığı. Merso öğrenimini bırakmak, çalışmak zorunda kalmıştı. Annesinin ölümüne dek okumayı ve düşünmeyi sürdürmüştü. Hasta kadın 10 yıl boyunca bu yaşama katlandı. Bu işkence öyle uzun sürmüştü ki çevresindekiler onun hastalığına alışmışlar, gerçekten ölebileceğini unutmuşlardı. Ama öldü bir gün. Mahallede Merso'ya acıdılar. Cenaze töreninden çok şey bekliyor, oğlunun annesine bağlılığının büyüklüğünü anımsatıyorlardı. Patris'in acısını artırmamak için uzak akrabalardan hiç ağlamamalarını istiyorlardı. Onu korumaları, kendilerini ona adamaları için yalvarıyorlardı. Bununla birlikte o, elinden geldiğince iyi giyindi. Şapkası elinde hazırlıkları seyre daldı. Cenaze alayını izledi, dinsel törene katıldı. Bir avuç toprak attı ve birilerinin ellerini sıktı. Yalnızca bir kez heyecanlandı ve çağrılılar için yeterli taşıt olmadığına üzüldüğünü belirtti. Hepsi buydu. Ertesi gün dairenin pencerelerinden birine kiralık yazılı bir duyurunun asıldığı görüldü. Artık annesinin odasında oturuyordu. Eskiden annesinin yanında yoksulluğunun bir tadı vardı. Akşamları evde bir araya gelip gaz lambasının çevresinde sessizce yemek yerlerken bu yoksullukta, bu sıkıntıda gizli bir mutluluk vardı. Mahalleleri sessizdi. Merso annesinin yorgun ağzına bakar ve ona gülümserdi. Annesi de gülümserdi. Yemeği sürdürürlerdi. Lamba tüterdi biraz. Annesi hep bildik devinimle, gövdesi arkaya kaykılmış, yalnız sağ kolunu uzatıp lambanın fitilini ayarlardı. Biraz sonra aç kalmadın ya diye sorardı. Hayır, sigara içer ya da okurdu Merso. Birinci durumda annesi yine mi derdi. İkinci durumdaysa lambaya yaklaş, gözlerin bozulacak. Şimdi tersine yalnızlık da yoksulluk, korkunç bir yoksulluktu. Ve Merso ölmüş kadını hüzünle düşünürken acıması aslında kendine dönüktü. Daha rahat bir yerde oturabilirdi ama bu daireyi ve onun yoksulluk dolu kokusunu çok seviyordu. Burada en azından bilerek kendini silmek istediği bir yaşam biçimi içinde bir zamanlarki benliğine kavuşuyor, bu bıkıp usanmaz iğrenç karşılaştırma, hüzün ve pişmanlık dolu saatler boyunca yeniden kendine dönme olanağı sağlıyordu. Annesinin mavi kurşun kalemle adını yazdığı, kenarları saçaklı, gri karton kağıdı kapıdan almamıştı. Pamuklu saten örtülü, eski bakır karyolayı ve küçük sakallı, devinimsiz, parlak gözlü büyük babasının portresini de yerinde bırakmıştı. Şöminenin üzerinde çoban kızlar çalışmayan eski bir saatle hemen hiç yakılmamış bir gaz lambası duruyordu. Hafif çökmüş hasır sandalyelerin, sararmış aynalı dolabın ve bir köşesi eksik tuvalet masasının oluşturduğu kötü görünüm gerçekte var değildi onun için. Çünkü alışkanlık her şeyi düzeltip yok etmişti. Kendisinden hiçbir çaba istemeyen bir dairenin karanlığında geziniyordu. Bir başka odaya taşınsa yeni duruma alışması ve yeniden savaşması gerekecekti. Ona gelince dünyada kullandığı yüzeyi azaltmak ve her şey tükeninceye kadar uyumak istiyordu. Bu amaç doğrultusunda bu oda kendisine yardımcı oluyordu. Odası bir yanıyla sokağa, öbür yanıyla da her zaman çamaşırlarla kaplı bir terasa, oradan da yüksek duvarlar arasında sıkışıp kalmış portakal ağaçlarının bulunduğu küçük bahçelere bakıyordu. Kimi zaman yaz geceleri odayı karanlıkta bırakıyor, terasa ve karanlık bahçelere bakan pencereyi açıyordu. Gece ilerledikçe portakal ağaçlarının kokusu daha yükseliyor, ince ve hafif örtüsüyle onu sarıyordu. Bütün bir yaz gecesi, uzun günler boyunca ölü kalmış da penceresini ilk kez yaşama açıyormuş gibi odası ve kendisi bu keskin ve yoğun kokunun içinde yaşıyordu. Ağzı uyku dolu ve ter içinde uyandı. Vakit çok geçti. Tarandı. Koşarak aşağı indi ve tramvaya atladı. Saat 2:05 geçe bürosundaydı. Dört duvarında üst üste dosyaların yığıldığı 414 göz bulunan bir odada çalışıyordu. Oda ne pis ne de iğrençti ama ölü saatlerin çürüdüğü ölü külleri mahzenini çağrıştırıyordu günün her saatinde. Merso, konşimentoları inceliyor, İngiliz gemilerinin taşıdığı malların listelerini çeviriyordu. 3'ten 4'e kadar da koli göndermek isteyen müşterileri kabul ediyordu. Aslında üstüne düşmeyen bu işi kendisi istemişti. Ama başlangıçta bu işte yaşama açılan bir kapı bulmuştu. Yaşayan yüzler, tanıdıklar, bir geçit ve içinde kendi yüreğinin de attığını duyumsadığı bir soluk vardı. Böylece üç daktilografın ve büro şefi Bay Langoy'nin yüzlerini görmekten kurtuluyordu. Daktilograflardan biri epeyce güzeldi ve kısa bir süre önce evlenmişti. Öbürü annesiyle yaşıyordu. Üçüncüsü yaşlı, enerjik, ciddi bir kadındı. Merso onun süslü konuşma biçimini ve Lango'nun deyişiyle mutsuzlukları konusundaki sakınımlı tutumunu severdi. Lango ile yaşlı daktilograf arasında bir çekişme vardı. Her zaman yaşlı bayan Herbillon üstün çıkardı bundan. Pantolonunu kıçına yapıştıran terden ve müdürün karşısına çıktığında ya da kimi kez bir avukat ve adının önünde soyluluk sıfatı bulunan biriyle telefonda konuştuğunda içine düştüğü şaşkınlıktan dolayı küçümserdi kadın onu. Zavallıcık yaşlı kadını yatıştırmak ya da gönlünü alacak yolu bulmak için boşuna çalışırdı. O akşam da bürosunun ortasında sarsak sarsak dolanıyordu. ''Beni sevimli buluyorsunuz değil mi Bayan Herbillon?'' Merso çeviriyle uğraşıyor, vegetables, vegetables diye söyleniyor, başının üzerindeki ampule ve onun yeşil kıvrımlı karton abajuruna bakıyordu dalgın dalgın. Karşısında Terre Novas, haç törenlerini gösteren renkli büyük bir takvim vardı. İnce uzun kesilmiş ekmek dilimi, kurutma kağıdı, mürekkep şişesi ve cetvel masasının üzerinde yan yana sıralanmışlardı. Büronun pencereleri, sarı ve beyaz renkli yük gemilerinin Norveç'ten getirdiği tahta yığınlarına bakıyordu. Kulak kabartıyordu. Duvarın arkasında büyük, sağır, derin vuruşlarla denizin ve limanın üzerinde soluk alıp veriyordu yaşam. Ona hem öyle uzak ve hem öyle yakın. Saatin 6'yı vuruşu özgürlüğüne kavuşturdu onu. Bir cumartesiydi. Eve dönünce yattı. Akşam yemeği saatine kadar uyudu. Yumurta pişirdi ve aynı kapta yedi. Ekmeksiz çünkü ekmek almayı unutmuştu. Sonra uzandı ve hemen uyudu. Ertesi sabaha kadar. Kahvaltıdan az önce uyandı. Temizliğini yaptı, yemeğe indi. Yukarı çıkınca iki bulmaca çözdü. Titizlikle kuru şen tuzlarının reklamını kesti ve kesiyi daha önce merdiven korkuluklarından inen şakacı büyük babalarla dolmuş bir deftere yapıştırdı. Bunu yaptıktan sonra ellerini yıkadı, balkona yöneldi. Güzel bir öğle sonuydu. Bununla birlikte kaldırımlar kirpas içindeydi. Tek tük ve yine aceleci insanlar vardı. Her insanı dikkatli bir bakışla görüş alanının dışına çıkıncaya kadar izliyor ve onu yeni birini izlemek üzere bırakıyordu. Önce geçenler gezintiye çıkan ailelerdi. Denizci giyimli, külotları dizlerinin üzerinde, sert giysileri içinde sıkışıp kalmış iki oğlan, kocaman pembe kurdeleli, parlak siyah ayakkabılı küçük bir kız. Onların arkasında kahverengi ipek giysili bir anne, elinde bir bastonla seçkin bir baba. Biraz daha sonra başlarına yapışmış saçları ve kırmızı kravatıyla bellerine iyice oturmuş küçük cebi işlemeli ceketleri ve küt burunlu ayakkabılarıyla mahallenin gençleri geçtiler. Kent merkezindeki sinemalara gidiyor, çok yüksek sesle gülerek tramvaya doğru aceleyle yürüyorlardı. Yol onların ardından yavaş yavaş ıssızlaştı. Eğlenceler her yerde başlamıştı artık. Mahalle şimdi dükkancılarla kedilere kalmıştı. Gökyüzü duruydu ama yolun iki yanında sıralanan incir ağaçlarının üzerinde ışıksızdı. Sigara satıcısı Merso'nun tam karşısında kapısının önüne bir sandalye çıkardı. İki kolunu arkalığa dayayarak ata biner gibi oturdu. Az önce tıklım tıklım dolu olan tramvaylar hemen hemen boşalmıştı. Küçük Ches Piero kahvesinde boşalan salonda tadaşları süpürüyordu garson. Merso sandalyesini çevirip sigara satıcısınınki gibi koydu ve üst üste iki sigara yaktı. Odaya döndü. Bir parça çikolata kopardı. Yemek için pencereye geldi. Biraz sonra gök karardı ve hemen de açıldı. Ama bulutların geçişi sokağa onu daha bir karartan yağmur umudu gibi bir şey bırakmıştı. Tramvaylar saat 5'te banliyölerdeki stadyumlardan basamaklara ve korkuluklara tünemiş seyirci salkımlarını taşıyarak gürültü içinde geldiler. Arkadan gelen tramvaylar küçük çantalarından belli olan sporcuları getirdiler. Haykırıyorlar, göğüslerini gere gere kulüplerinin hiç ölmeyeceğini tekrarlıyorlardı. Birçoğu Merso'ya çeşitli işaretler yaptı. Biri, onlara hadlerini bildirdik diye bağırdı. Merso başını sallayarak evet dedi yalnızca. O sırada otomobiller iyice çoğaldı. Kimilerinin yanları ve tamponları çiçekler içindeydi. Sonra gün biraz daha döndü. Gökyüzü çatıların üzerinde kızardı. Başlayan akşamla sokaklar yeniden canlandı. Gezintiye gidenler dönüyordu. Yorulmuş çocuklar ağlıyor ya da kendilerini güçlükle sürüklüyorlardı. Mahallenin sinemaları sokağa bir seyirci dalgası boşalttı o sırada. Merso, ortaya çıkan delikanlıların kararlı, gösterişli davranışlarında gördükleri serüven dolu filmin bilinçsiz öykünmelerini buluyordu. Kent merkezindeki sinemalardan dönenler biraz daha geç geldiler. Onlar pek ciddiydiler. Kahkahalarla taşkın şakaları arasında, gözlerinde ve çeşitli davranışlarında sinemanın kendilerine açtığı o parlak yaşamların bir özlemi beliriyordu. Sokakta kaldılar, gidip geldiler ve sonunda Merso'nun karşısındaki kaldırımda iki öbek oluşturdular. Mahallenin kızları başları açık kol kola girmişlerdi ve öbeklerin birini onlar oluşturuyordu. Öbür yandan delikanlılar kızların başlarını döndürüp güldükleri matrak sözler söylüyorlardı. Ciddi kişiler kahvelere girdiler ya da insan selinin çevresini bir ada gibi kuşattığı kümeler oluşturdular. Şimdi sokaklar aydınlatılmıştı ve elektrik lambaları gecede ilk doğan yıldızları solduruyordu. Merso'nun altında kaldırımlar insan ve ışık yükleriyle uzanıyordu. Lambalar kirpas içindeki döşeme taşlarını parlatıyor, düzenli aralarla gelen tramvaylar yansımalarını parıltılı saçların, ıslak bir dudağın, bir gülümseyişin ya da gümüş bir bileziğin üzerine düşürüyordu. Çok az bir zaman sonra seyrekleşen tramvayların, ağaçların, lambaların üzerinde çoktan kararan geceyle birlikte yavaş yavaş boşaldı mahalle. İlk kedi yeniden ıssızlaşan sokağın bir ucundan öteki ucuna yavaş yavaş geçti. Merso akşam yemeğini düşündü. Sandalyesinin arkalığına uzun bir süre dayalı kaldığı için biraz boynu ağrımıştı. Ekmek ve makarna almaya indi. Yemeğini hazırladı ve yedi. Yeniden pencereye döndü. İnsanlar dışarı çıkıyordu. Hava serinlemişti. Titredi. Camları kapattı ve şöminenin üzerindeki aynaya doğru döndü. Mart'ın eve geldiği ya da onunla çıktığı akşamlar ve Tunuslu kız arkadaşlarıyla yazışmanın dışında aynanın kirli gaz lambası ile ekmek parçalarının yan yana durduğu bir odadan yansıttığı sararmış bir çevren içindeydi bütün yaşamı. Bir pazar daha geçti dedi Merso. İkinci ayrımın sonu sayfa 40.